We're so up, so we had to calm ourselves down, get back into our game. Our game.
They're gonna give the ball to Detroit. Burns steals it.
Anytime that I'm playing up to my potential, our team plays better.
Retro NBA Podcast'lerin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Yiğit Uruzumcu, yine yanımda Arma Kaynar var. Hoş geldin Arma.
Hoş bulduk abi, ne haber?
İyidir abi, senden konuşmayalı nasılsın?
Hiçbir değişiklik yok, hala evdeyim. Hiçbir şey yapmıyorum. Duvarlarla falan konuşuyorum. Bir değişiklik olarak o geldi can sıkıntısında. Onun dışında hiçbir farklılık yok yani öyle. Bekliyoruz. Çok yapacak bir şey yok. Eski maçlara falan bakıyorum işte arada. Bildiğin gibi. NBA TV bu ara biraz hayat kurtarıyor. Orada sürekli işte bu playoff playbackler falan var. Onlar keyifli. Ama öyle bak ona... çok bir değişiklik de yok yani.
Bak o işe benim de girmem lazım aslında. D-Smart'ta değil mi şey çünkü? NBA TV.
Abi aynen NBA TV. Ya şey de veriyor. Esport da veriyor galiba eski maçları. Ben orada geçenlerde şeye de denk geldim. 2011 finalleri ikinci maçına da denk geldim. Bu condensed gibi veriyorlar işte molaları vesaire kesmişler. NBA TV'de de aynı şekilde işte bir saat falan sürüyor bir playoff maçı. Keyifli.
Ben onu Kaan abiye mail atmıştım. Abi işte böyle eski maçları yayın nasıl esport şöyle olur böyle olur güzel. Dedi onların yayın hakkı yok dedi. Herhalde onlar sadece böyle 2010'lardan ve sonrasında falan sahipler.
Abi anladığım kadarıyla şey yanlış hatırlamıyorsam 2011 finalleri şeydeydi. CNN Türk'teydi diye hatırlıyorum ben. Ya o dönemdeki finalleri işte şey veremiyorlar mesela. Orkun'la Kaan anlatıyordu ya o dönemde. O kayıtları veremiyorlar. Normal şey NBA TV'den aldıkları kayıtların üstüne tekrar Uğur Ozan anlatmış galiba. Tekrar böyle şey.
Gerçekten çok iyi.
Aynen. Şey yok. O orijinal kayıtları veremiyorlar büyük olasılıkla yayın haklarından dolayı.
Anladım. Sebebi ziyaretimiz bugün 87 Celtics Lakers serisini konuşacağız ve Magic Johnson'a Larry Bird'e değineceğiz bunun üzerinden biraz. Sonuçta bu seri Celtics ve Lakers'ın bu 80'lerdeki son karşılaşması. Aynı zamanda Magic ve Bird'ün de doğal olarak son karşılaşması oluyor NBA finallerindeki. O yüzden hani klasik bu 80'leri Lakers Celtics domine etti döneminin sonu gibi bir şey neredeyse. Hem Magic'le Bird'den ve onların kariyerinin paralelliğine biraz değineceğiz. Oradan da işte bu 87'nin dördüncü maçı üzerinden biraz o dönemi değerlendireceğiz. İstersen Magic ve Bird'le başlayalım abi. Gerçekten NBA'in dönüm noktası olan bir dönemin başlangıcı oluyor bu ikilinin kolejde geçirdiği zaman. Hani sen şeyi hatırlıyorsundur belki bu Amerika milli takımında da falan birlikte oynamışlar önce kolejdeyken.
78'de olması lazım. 79'da final oynuyorlar 78 yazı aynen. Genel olarak zaten Bird ve Magic'in karakteri hani az çok herkes biliyor. Bird çok daha fazla içine kapalı böyle sert çok konuşmayı etmeyi sevmeyen biriyken Magic Johnson çok daha böyle işte enerjik, güler yüzlü, yıldız olmaktan ve yıldız olmanın getirdiği ilgiden vesaire gayet hoşlanan biri. Diğer tarafta Bird tam tersi. Ki hani orada ilk tanışmaları 1978 senesinde şey falan ama öyle milli takımda da sonra işte yani şu anda mesela oturup Bird'le Magic'in birbiri hakkında konuştuğunu ya da işte kariyerinin sonunda Bird'in emekliliğinde Magic işte emeklilik törenine gidiyor vesaire o Dream Team'deki falan ilişkileri çok daha yakın, çok daha sıcak bir ilişkileri var ama o dönemde şeymiş. Bird neredeyse hani bayağı aynı iş yerinde çalışan iki kişi. Günaydın abi, günaydın. Selam. Eyvallah, hadi görüşürüz falan bayağı öyle çok daha şeylermiş. Hani burada tabii yani Bird'ün önceki çocukluğundan itibaren hayatının yaşadıklarının vesaire de etkileri var orada Bird'ün bu tarz bir karakterde olmasıyla. Ondan sonra işte kolej hayatları, NBA'ye geçişleri vesaire şeklinde devam ediyor. Hani orada biraz bu şey olarak bakınca aslında ikisinin çocukluklarına bakınca ikisinin de çok kolay hayatları olmadığını söylemek lazım. Yani Bird ikisi de işte zor maddi şartlarda büyüyen, çok böyle rahat hayata sahip olmayan iki çocukmuş. İşin Bird tarafında işte Indiana'dalar zaten ki o dönemde Güney Indiana tarafındalar. Bu Amerika'daki işte ırkçılık vesaire muhabbetlerinin o dönemde iyice alt safhada olduğunu herkes biliyor ki orada hani birazdan işin NBA'yi bu kurtarma tarafıdır. Hani işte televizyon yayınları vesaire Bird'le Magic'i pazarlayarak neredeyse NBA bugünkü NBA. Yani ilk adımlarını o şekilde atıyor. Bird'le Magic'in hikayesini pazarlayarak atıyorlar. Ve hani orada şey elementi de bunun etik yanı vesaire tartışılır ama işin içindeki o ırk elementi de çok çok önemli bir rol oynuyor. O bu iki kişinin rekabetinde. O dönemde Bird'ün büyüdüğü bölgede bayağı şey zamanın işte Ku Klux Klan falan böyle bayağı onların doğduğu yer. Çok öyle bir yerde hani sıkıntılı bir yerde. Aynen sıkıntılı bir yerde dünyaya geliyor Bird. Ama işte babası eski yanlış hatırlamıyorsam Kore gazisi. Ve o savaşın etkileri vesaire adamın üzerinde işte hafiften bir alkolizm şeyi falan da var. Zaten en sonunda Bird'ün, ya Bird'le babasının çok yakın bir ilişkisi olduğu söyleniyor ama en sonunda babası dayanamayıp intihar ediyor. Ki onun da zaten şey olarak bakınca Bird'ün işte genel karakterinden bahsedildiği sürekli işte sert, utangaç vesaire diye. Onun ben Bird'ün o yaşadığı çocukluk dönemindeki travmalarının ben Bird'ün karakterinin şekillenmesinde çok çok önemli rol oynadığını düşünüyorum. Öbür tarafta işte Magic var. Magic de yani öyle şey olarak bakınca az önce söylediğim o ilgiden, ilginin yıldız olmanın getirdiği ilgini, ilgiden hoşlanıyor vesaire diye ama da babası işte aynı anda iki işte birde çalışan, birden çalışan sürekli böyle kovalayan bazı şeyleri ve 10 kardeşler zaten. Yani maşallah öncelikle. saygı duyuyoruz hiç. Hiç frene basılmamış. Ama yani hani onun da çok kolay bir hayatı olmadığı ve çok küçüklükten itibaren bazı şeylerden kaçış için kendine basketbolu seçtiği, sürekli basketbolcu olmak istediği belli Magic'in de. Zaten işte ondan sonra yolları ta gidiyor. 1978'de milli takımda ilk kesişiyor ama ondan sonra da gerek kolejdeki rekabetleri olsun, gerek NBA'deki rekabetleri olsun sürekli birbirleriyle kıyaslanan, birbirlerine benzetilen ve aynı zamanda çok uç kutupların sembolü olan iki isim.
O konuda çok ilginç cidden ya. Hani oyun tarzlarında küçük farklar var tabii ki de. Larry Bird daha iyi bir şutör, Magic daha oyun kurucu, topla giden adam vesaire ama hani oyun felsefeleri çok benzer iki oyuncu ve karakterleri bu kadar zıt iki adamın çok benzer tarzlar olması da ilginç. Aynı zamanda ne bileyim işte birinin siyahi, birinin beyaz olması ve işte tam bu 80'lerin işte ırkçılığın hani peak olduğu bir dönem değil tabii. Hani 60'lar falan çok çok daha kötü. Ama hani yine de hala ırkçılığın çok ön planda olduğu bir dönemde beyazlar vs. siyahlar şeklinde olması ki burada bana komik gelen detaylardan biri hani Boston beyaz şehir vesaire ama Boston'ın oyuncularında da beyaz ağırlıklı mesela. İlk 5'e konuşacağımız seride mesela ilk 5'inde Danny Ainge ve Kevin McHale var. Diğer taraf full siyahi. Kenardan işte bu Seating'dir, Kite'dir böyle yine beyaz adamlar geliyor. Şeyde Lakers'a sanırım bir tek Kurt Rambis var beyaz. Galiba. Hani bütün şey sanki böyle hani film senaryosu çizilmiş, yazılmış gibi olması komik geliyor bana.
Abi enteresan ya o öyle işin şey tarafı var işte. O dönemde Celtics'e de hani aslında bakınca zenci oyuncular da var işte. Cedric Maxwell'dir. Robert Parrish'dir vesaire ama hani zaten o ünlü Magic Bird belgeselinde de işte Cedric Maxwell'da var şey yani biz zenciydik biz Boston'da oynuyorduk ama bildiğin hani diğer siyahiler bile bizden nefret ediyor neredeyse çünkü bizim liderimiz beyaz diyorlar. Orada hani benim az önce şey derken o pazarlama stratejisinin etikliği tartışılır derken kastettiğim aslında biraz da oydu yani. O dönemde bakınca şimdi NBA'in Magic'le Bird'ün geldiği NBA'in imajına ve durumuna da bakmak lazım. 1980'lar öncesinde çok daha işte siyahi oyuncuların ağırlıklı olduğu bir lig o dönemde. Ama böyle bakınca ne oynanan oyun böyle organize bir basketbol böyle takım başarısı falan ön planda. Herkes kendi nasıl söyleyeyim? Yani kendi ekmeğinin peşinde. Aynen kendi ekmeğinin peşinde herkes. Öte yandan o dönemde işte daha böyle siyahi ağırlıklı olması ligin o kadar sıkıntı değil. Ama oynayan oyuncuların çoğuna işte bunların hepsi uyuşturucu bağımlısı, bunların hepsi kokainman falan tarzı bir algı var ki o dönemde NBA'de oynayan oyuncuların da bu algıyı yıkmak için çok bir şey yaptığını söylemek doğru olmaz. Bayağı hani parayı bulduk abi kafayı da kurtaralım çok güzel diye takılan adamlar var. Zaten işte bu şey döneminde 1980'lerin başında falan NBA final serileri bile şey veriliyormuş. Bayağı banttan falan veriyorlarmış yani. Hani öyle aynen. O kadar ilgi yok ki bir yerden sonra ve işte tamam ırkçılık belki 60'larda 70'lerde kadar şey değil. Kuvvetli değil o dönemde gene var. Ama işte yani Mesela Bird'le Magic'in belgeselinde bir taraftarla yapılan röportaj vardı. Adam şey diyor.
Aynen.
Hani ben ırkçı değilimle başlayıp ben ırkçı değilim, benim siyahi arkadaşlarım da var da girip bayağı o minvalde girip ondan sonra işte öyle çok fazla beyaz oyuncu yok, ben hani ilişki kuramıyorum ligde oynayan oyuncularla falan tarzı gayet ırkçı söylemlerde bulunuyor ondan sonra. Yani hani o dönemde ligin de sıkıntılı bir noktada olduğunu söylemek lazım. Zaten işte o dönemde hem kolej basketbolu çok daha revaçta Amerika'da ve hı hı. işte bu Bird Magic şeyi zaten 79 senesinde ikisi de kendi memleketinin kolej takımlarında oynuyorlar ve cidden hani ikisi de çağın çok ötesinde basketbolcular daha o yaştan bile ve zaten işte o meşhur Chase maçı, kolejde oynadıkları final maçı hala galiba kolej tarihinin en fazla izlenen, en şey takip edilen maçı.
Ya o maç o dönem için şeymiş zaten. Bu yine belgesel tekrar gösteriyor. Şimdi biraz daha taze olduğu için daha fazla alıntı yapacağım belgeselden. Hani şey böyle o dönemde en çok rating alan maçlar listesi yayınlıyorlar. İşte mesela 74 NBA finali 6. sırada, pardon 7. sırada, ilk 6 sıra kolej basketbol finalleri ve yarı finali bile var hatta orada. Ve en tepede de 79 finali var zaten. Larry Bird vs. Magic Johnson diye. Yani en hype'lı kolej prospektleri olabilirler o dönem için herhalde.
Öyledir, öyledir. Ki yani işte bu bir yandan şimdi şeyi söylemek lazım. Biri Indiana çıkışı, biri Michigan çıkışı. Indiana zaten Bird'ün memleketi ve ırkçılığın zaten neredeyse şey simge eyaleti gibi oralar. Yani oradan hı-hı. çıkıyor ve mesela şey de değil, Bird'ün öyle kolej kariyeri de çok aslında şey başlayan, nasıl söyleyeyim, smooth ilerleyen, pürüzsüz ilerleyen bir kariyeri de yok. İlk koleje giriyor, yapamayacağım ben diyor, geriye dönüyor. Sonra daha sonra çok daha ufak bir yani kolej olan Indiana State University'ye gidiyor ve çok fazla mesela takımında topçu diyebileceğin adam da yokmuş Bird. Bird bayağı tek başına o takımı sırtlıyor komple, finale kadar taşıyor. Ondan sonra çok kötü bir final maçı oynuyor. Ve işte ilk ikilinin, bu ikilinin ilk karşılaşmasında Magic galip olan taraf olarak şampiyon oluyor ve ikisi ondan sonra işte NBA'ye geçiyorlar. Ama nasıl söyleyeyim, yani sen az önce söyledin zaten, ikisinin oyun tarzı, oyuna yaklaşımları vesaire çok benziyor gerçekten. O hem doğal olarak karşılaştırmalarını sağlıyor. Bir yandan da bunu galiba belgeselde de Magic söylüyordu. Şey, hem o aralarındaki rekabeti iyice şey yapıyor ve bir yandan da birbirlerinden nefret etmelerini de sağlıyor. Orada tabii şey de var. 79 finallerinden önce, işte o kolejdeki finalden önce antrenman yapılıyor salonda. İlk işte Bird'ün takımı giriyorlar antrenmanına. Onlar antrenman yaparken Magic'in takımı geliyor. Kenarda bekliyorlar. Magic de hani şey diye düşünüyormuş. Lan biz zaten geçen sene milli takımda beraberdik, hani muhabbetimiz var, gideyim bir selam vereyim falan diye Bird bayağı yüzüne bile bakmamış adamın. Ne elini sıkmış ne selam demiş. O Bird'ün biraz daha işte basketbol sahasına girdiği anlanınca, zaten basketbol sahası dışında da çok böyle sıcakkanlı bir insan değil ama basketbol sahasına girdiği andan itibaren direkt şalteri kapatıyormuş. Hiç arkadaşmış, tanışıklıkmış vesaire, hiçbir şey umurunda değil. Oradan sonra o ikisinin ilişkisindeki dinamik de çok değişiyor tabii.
Aynen. Şey de var. Bu arada belki az çok bilmeyen insanlar vardır. Ondan da bahsedeyim. Larry Bird aslında 78 draftı girişli. Ama işte kolej finali, yani kolejde şampiyonluğu kazanamadığı için bir sene daha kolejde kalıyor. O zamanlar draftta girsen bile hani koleje dönebiliyorsun, şu anki gibi değil kurallar. Yani sadece o şampiyonluk için bir daha geliyor koleje, bir sene daha oynuyor. Magic çünkü 79 draftı, birlikte giriyorlar 80 sezonunda. Aynen. Ve finale kadar çıkıyor Bird'in takımında, Magic'in takımında. Finalde dediğin gibi Magic Johnson kazanıyor ve oradan itibaren de zaten artık şey oluyor. Larry Bird ile Magic zaten birlikte bile NBA'ye girdikleri için birbirlerini gözüne kestirmiş ikili gibi oluyorlar. Burada şeye geçelim. Yani 1980 sezonunda bahsedeceğimiz iki şey var sanırım. O da ikisi de aynı gün olmuş. Hatta bak aynı gün olma detayını unutmuştum. Tekrar hatırladım onu işte videoyu izleyince. 42-15-7 maçı ve Bird'ün yılın çaylağını kazanması. Benzer, yani yaklaşık olarak benzer sezonlar geçiyor ama Bird'ün ekstra olan şeyi Boston çok kötü bir yerden gelip kaç 30-35 galiba falan daha iyi alıyorlardı Bird'ün çaylak.
Boston tarihi ya, o son 25-30 yıldaki falan en kötü sezonunu geçiriyor. Ondan önce. Bird'ün gelişiyle beraber direkt takımın bütün çehresi değişiyor. Zaten ondan sonra da şey, Ya o dönemde Boston'ın NBA'deki konumunu da iyi algılamak lazım. İşte bu şeyli dönemden, Bill Russell'lı vesaire dönemden hemen sonra sürekli şampiyonluklara alışmış bir takım açık ara en kötü sezonu geçiriyor ve ondan sonra işte Bird gelip bir anda bütün organizasyonun çevresini değiştiriyor. Orada hani yakın sezon geçirmelerine rağmen orada ödülün, çünkü şey, öyle yılın çaylağı oylaması da yakın geçen bir oylama değil. Net şekilde Bird'e gidiyor ödül.
Bayağı... 66 total oy var. 63'ü Bird'e gidiyor. 3'ü Magic'e gidiyor. Bunu da Magic işte maçtan önce öğreniyor. Ve işte onu bu efsanevi çaylak final MVP, yani çaylak sezonunda final MVP'si kazandı, o 42-15-7'lik maçı hani şeylerinden biri olarak gösteriyor. Hani o maçı motive olmasına, aynen, motive eden faktörlerden biri olduğu söyleniyor. Ki o 42-15-7 maçını da izledim. Baya ilginç ya. Çılgın gibi oynuyor. Yani.
Kanka belli değil mi ilginç olduğu istatistiklerden zaten?
Ya istatistiklerden belli tabii ki de hani.
Öyle.
Ne bileyim abi, şey ben... olarak yine biz şimdi hani bunu hep normal olarak kalıyoruz da şu an düşünsen abi, 21 yaşında bir çaylak geliyor. 2 sene kolej oynamış. Takım hani yine iyi bir takım. Sonuçta Karim'i vardı. Diyelim ki şu anda da kim olsun. İşte LeBron'u var yanında ama geliyor, LeBron sakatlanıyor. Herif 42-15-7 yapıyor. Finals MVP oluyor falan. Hani.
Çok saçma. Belgeselde şey çok güzel ama o sezonla alakalı ikisinin de şeyi söyle hani. Böyle şey diyor, ben yılın çaylağını aldım evet ama şampiyonluk istiyordum. Hani ki zaten konuşurken şey de belli, o 79'da kaybettiği şampiyonluktan sonra 80'de direkt Magic şampiyonluğu olunca onun Bird'u iyice sinir ettiği, böyle şey yaptığı belli, kamçıladığı belli. Magic şey diyor, evet ben şampiyon oldum ama ben yılın çaylağını da istiyorum. Yani direkt aynen. Bildiğin o dönemdeki işte gerek pazarlama şeyi olsun, gerek işte medyanın ilgisi olsun, böyle Bird ve Magic karşılaştırmasını ikisi de o kadar benimsemiş ki, ki bu zaten çok doğal bir açıdan. Yani o seviyede rekabetçi olan oyuncuların bunu benimsemesi çok doğal. Ama yani Bird direkt şeyi söylüyor mesela. Ben uyandığımda, her sabah uyandığımda gazeteyi açıp şeye bakıyordum diyor. Magic'in istatistiklerine bakıyordum. Magic dün akşam ne yaptı diye. Bildiğin hani birbirlerine evet rekabet var ama bir yandan da şey olarak kullanmışlar. Bir çıta ve lan benim bu çıtanın üstüne çıkmam lazım. O birbirlerini oyuncu olarak yükseltmeleri açısından da bence çok önemli.
Bir de şeyden bahsedecektim bak, onu da şimdi sen konuşurken aklıma geldi. Çok güzel bir üstad yorumu var o maç sırasında. Maçı kazanıyor işte Lakers. Şey, finallere MVP'si oluyor Magic Johnson. Onlar röportaj falan oluyor işte. Sen bir sene içinde işte ya da birkaç, yani 3 sene içinde vesaire.
Lise 4 şampiyonluğu, sene olmasa, işte 4
üniversite
senede.
Şampiyonluğu işte şey... Ve NBA finalleri kazandın. Ne kaldı ki geriye falan diyor. Bill Russell da şey diyor. Olimpiyatları kazanmadı diyor.
Ve haklı.
İstatıyorum.
Haklı.
Bu şeyde yine hani böyle şeylerde o konulara dikkat ediyorum. Yani eskilerin, yenilerin başarılarını böyle kabullenmeme ve şu eksik abi, bu eksik abi demelerine güzel bir örnek olarak gelmişti bana.
Abi o şey açısından bakınca da ama şimdi yani söylediğinde o bu hala gün bir şey. Ama işte bu bahsettiğimiz adamların Bird'dür, Magic'tir, işte devamında Jordan'dır, Kobe'dir. Daha çok daha geriye gidersek Bill Russell'dır. Bu adamların mantalitesi biraz daha şey olduğu için bu hani ne kazanırlarsa kazansınlar kendilerini sürekli motive edecek yeni bir şey bulmaya çalışıyor. Yani biraz bu kutuları doldurmak gibi. Şimdi 21 yaşındasın. Söylediğin gibi lisede şampiyon olmuş, kolejde şampiyon olmuş, finalde şampiyon olmuş. 21 yaşındaki bir oyuncunun daha böyle bu hani nasıl söyleyeyim, winner mantalitesinde olmayan bir oyuncu şey tribine girebilir abi çok. Ben kazandım abi her şeyi. Yani, tamam. Okey eyvallah, ben yani tamam basketbol oynarım gene de daha ne yapayım kafasına girebilir. Bu biraz da işte o kendisini motive edebilme ve winner olmanın getirdiği bir şey bence, bir özellik.
Buradan sonra da işte 81 sezonunda bu sefer de işte Lakers Houston'a eleniyor. İki yenilgi aldığı için bu arada. O da çok güzel bir detay. Best of three serisi. Sonra işte finallerde Celtics bu sefer Houston'a karşılaşıyor. O da Moses Malone'un Houston'u yanlış hatırlamıyorsam. Ve Celtics de öyle kazanarak şey, skoru NBA'de en azından 1-1'e getiriyor Larry Bird. Daha sonra işte 82'de bu sefer Sixers-Lakers serisini Lakers kazanıyor. Sonra 83'te Sixers eriyor vesaire. Ve sonunda 84'e geliyoruz. 84 Magic'le Bird'ün ilk kapışması. NBA aynen. finallerinde. Onunla ilgili neler hatırlıyorsun? Yani izlemişsindir az çok bir şeyleri böyle belgesel
İzledim
vesaire.
Ya orada şey zaten Bird'ün net bir şekilde Magic'i hedef tahtasına koyduğu belli. Ve o dönemdeki işte Boston Celtics kadrosu da bu işte 86'yı konuşurken Boston Celtics'in ne kadar sert böyle işte hem fiziksel olarak hem mental olarak sert bir takım olduğunu söylemiştik. Yani 84 finallerinde bence ana kırılma noktası Celtics'in sahaya getirdiği fiziksel ve mental şeyi sertlik seviyesini Lakers'ın karşılayamaması çok şey yapıyor. Çünkü o bayağı dövüyorlar sahada.
Hani Lakers'ı... Yani, evet dövüyorlar. Mekke'nin evet, ağzına öyle... yapıştırıyor
kendini. Oyun kuralları içerisinde değil. Bayağı dövüyorlar. Tam olarak da zaten senin söylediğin pozisyondan sonra o Rembrandt Mekke'nin yaptığı meşhur faul var. O pozisyondan sonra Magic bunu kendi söylüyor hatta. Biz hani basketbol oynamayı bıraktık. Biz kavga etmeye başladık. Hissediyor. Ve hani o kadar o işin içinden işin basketbol tarafından tuttuktan sonra Lakers ki hani Magic'in çok sıkıntılı maç sonu performansı bunu da söylemek lazım. İki tane maçta. Birinde işte son maçın sonunda iki tane faul kaçırıyor. Diğerinde işte çok böyle saçma sapan bir şeyi var. Topu sektiriyor maçın bitiminde 8-8 saniye kala. Bayağı şut atamıyorlar maç uzatmaya gidiyor. Falan işte top kaybı vesaire yapıyor. Böyle çok Magic'in hani sıkıntılı denebilecek bir serisi Magic'in. Ki zaten o seriden sonra belki de ilk kez ciddi anlamda Magic Johnson medya tarafından da eleştirilmeye başlıyor. Hatta işte bu Tragic Magic muhabbetleri falan çıkmaya başlıyor.
Evet, Tragic sonra. Johnson.
Aynen öyle. Hani orada şey var. O Celtics'in getirdiği sertlik biraz da Lakers'ın kafasına giriyor ve işin bence esas çözümü. Sağ için tabii konuşabilirsin ama işin orada Celtics'e doğru kaymasının sebebi ilk sebebi bence net şekilde o. Hani Bird'ün zaten yanlış hatırlamıyorsam ilk MVP sezonu o. O arka arkaya 3 MVP kazandığının ilk sezonu. Ki yani basketbol olarak da Bird'ün zaten o sene çok çok iyi performans gösterdiğini söylemek lazım. Onun dışında şu an net bir şey gelmedi aklıma.
Şey var, ben 84 4. maçı izlemiştim işte yakın zamanda. O maçtı yanlış hatırlamıyorsam. Magic'in faulleri kaçırdığı vesaire de. Ya, o maçta zaten 3 kavga falan çıkıyor ondan sonra. İşte sana demiştim ya geçen kayıtta.
Aynen.
Bird Cooper'ı itiyor. Sonra bir Karim'le Bird kapışıyor falan. Yani hani Boston'da kavga varsa aslında biz deneyinciden falan bahsetmiştik ya. Yani kavga varsa %70 falan Bird içinde olayların.
Abi hani... o zaten şey yani bu belgeselde de çok net anlatılıyor. Bird bayağı çocukluğundan itibaren öyle bir karaktermiş. Yani aynen. Indiana'nın sokaklarında vesaire işte kardeşleri anlatıyor. Biz ne zaman kavga etsek kavgayı Bird kendi söylüyor. Biz ne zaman kavga etsek kardeşlerimle falan birileriyle birbirimize girsek olayı çıkartan ben oluyordum. Ve hani o işte yani yaşadığı zorlayıcı çocukluğa da biraz bağlanıyor bence ya. Orada hani o bir şey adam öfkesini öyle atıyormuş yani. Ki o şeyi
abilere
de...
Abilere güvenen küçük kardeşi.
Aynen aynen. Ki o hani o mevzudan asla kaçmama ne olursa geri vites yapmama şeyinde kariyeri boyunca zaten Bird'ün görüyorsun ondan sonra.
Buradan sonra 85 NBA finalleri tekrar Lakers Celtics rövanş serisi oluyor. Bu seriyi de Magic Johnson yani Magic Johnson ve Lakers kazanıyor. Ve Magic Johnson'ın Finals MVP, ikinci Finals MVP'si oluyor bu. Burada skor hani NBA'de 1-1. Toplamda da işte Magic ile Bird'ün kafa kafaya karşılaştığı şeyler, serilerde 2-1 oluyor. Sonra 86'da bu sefer geçen bölümde konuştuğumuz işte Houston Celtics finali ve Celtics'in şampiyonluğu. Bu da işte tam şey 87 finali öncesi 80'lerde Celtics'i 3. şampiyonluğu oluyor. Lakers da 3 şampiyonluk da 87 finallerine geliyoruz hani. Celtics, Lakers 80'lerde 3-3 bu çekirdeklerle. İşte Magic, McHale, Parrish, Magic Johnson, Worthy, Karim Abdul-Jabbar. Yani 3'er şampiyonluklar Magic ile Bird'de 1'er şampiyonluklar. Ve 87 finallere geliyor. Bu da zaten bu ikilinin karşı karşıya geldi son seri.
87 finallerine geçmeden önce bence bir şeyi konuşmak lazım. 85 finallerinden sonra o meşhur Converse reklamı ve işte Magic'le Bird'ün arkadaş olduğu o meşhur reklam çekimleri. Ya orayla alakalı şey çok güzel. İkisi de bahsederken işte reklamda hani birebir oynuyorlar karşılıklı. İkisinde Converse'in kendi yaptığı ayakkabıları var. Reklamda birebir oynuyorlar. Orada şey çok hoş. Lan hani birebir oynuyoruz da Hani birebir oynuyor muyuz gerçekten? Yoksa çekimin mi peşindeyiz tarzı ve oradan sonra işte bu çekim aralarında falan birbirleriyle sohbet etmeye başladıkları, işte biraz daha birbirlerini tanımaya başladıkları, zaten işin kırılma noktası da şey, bu Magic için sürekli şey söylenir. Magic Johnson'ın iki karakteri olduğu ve saha içerisinde Magic Johnson ama saha dışında işte Irving Johnson oldu. Saha içinde Johnson inanılmaz bir rekabetçi. İşte ego, hani egosunun çok daha yüksek bir insan oldu ama saha dışındayken işte çok daha sıcakkanlı insanlarla iyi anlaşan, insanlara çok daha iyi yaklaşan. Bird'ün o Magic'in işte Irving olan tarafını ilk tanıdığı, gördüğü gün belki de orası. Hani 78'de çok fazla şey vermediği için, fırsat vermediği için buna. Ki orada şey mesela, Bird'ün reklam çekimleri şey, Bird'ün annesi için yaptırdığı bir ev var. Ki o evin işte şey, hani arkasında tarla var, yol mol yapılmış. Bird'ün sakatlanıp kariyerinin aşağıya sebebi olan evdir.
Aynen.
Bir yol çalışması esnasında sırtını sakatladı. 85 yazı galiba gene. Ve şey, yani orada işte annesi Magic, işte Bird'ün kardeşleri falan oturmuşlar, bir yemek yemişler falan. Oradan sonra bunun ikisinin ilişkisi iyice hani sıcaklaşıyorlar birbirlerine karşı. Ve şeyden sonra, yani o günden sonra öyle her zaman gene şey, saha içerisinde falan Bird arkadaşıymış gibi davranmıyor gene diye. Ama işte yaptığı açıklamalarda vesaire, Bird Magic hakkında konuşurken ederken şeyinin tavrının bir tık daha değiştiği, o hani o kadar içine kapanık bir adamın olabileceği en sıcak hale geldiğinde görüyorsun aslında. Bird'a şey, yani, Magic'ten bahsederken.
Orada şeyde de değinmek lazım. Abi Larry Bird'e siyah ayakkabı, Magic Johnson'a böyle renkli ama beyaz tonun üzerinde bir ayakkabı yapmış olmaları da bayağı komik yani.
Ya öyle canım. Ya abi orada yanlış hatırlamıyorsam bu CBS ve NBA'in imzaladığı yayın anlaşması 83'te olması lazım.
Hı hı.
Ve aynen, şeyden sonra o 83'teki yayın anlaşmasından sonra direkt şeyi basmaya başlıyorlar. Magic Bird, Magic Bird. İşte biri daha, yani biri beyaz, çok daha içine kapanık ve yani şey olarak bakınca da şimdi Boston ve Los Angeles şehirlerine de bakınca da tarz olarak o dönemde ise Boston'ın, Boston'daki ırkçılık sıkıntıları günümüzde yani kıyaslanmayacak bir seviyede zaten ve İşte Boston'ın bu genel olarak şey mantalitesi vardı. Sıkı çalışan, işte böyle şikayet etmeyen, bu Amerikan'a hard nose derler ya, böyle hani işini ne olursa olsun kendi halletmeye çalışan. Bird o mantaliteyi karakter olarak gayet şey temsil eden bir figür aslında. Şimdi Los Angeles tarafına gelince zaten Hollywood. Ya adam Magic kendini anlatıyor. Çaylak sezonundan itibaren takım sahibiyle beraber Playboy Mansion'ında falan takılan. İşte karı kız takılalım edelim. Yani adamla röportaj, olma ona çok gülüyorum. Röportaj yapıyorlar. Magic Johnson'a şeyi sormuşlar ya. Birden fazla kadınla aynı anda seviştiğin oldu mu diye sormuş. Curious Cat mi lan bu? Ne yapıyorsunuz?
Bunu ben de, onu ben de çok düşündüm abi. Şey çok iyiymiş ya. O zamanlarki röportajcılık şu an olsa asla çekmezler yani. Sağ, yani şey, bir kere zaten adamın, oyuncunun PR ekibi izin vermez.
Aynen öyle. Aynen öyle.
Abi o rahatlık çok iyi ya. Adam işte dediği gibi kaç kadınla yattın? Bir seferde birden fazla kadınla yattın mı? Bu gibi sorular soruyorlar yani.
Magic'te 5-6'sı var falan diyor.
Sağ kadınların fantazileri var abi. Biz yapıyoruz abi işi.
Hani çok böyle spektrumun şey olarak bakınca çok farklı iki ucundaki karakterler ve hani o zaten şey açısından bakınca da, pazarlama açısından bakınca da o ırkçılık şeyi saçma bence. Çünkü hani Lakers'ta oyuncular kendileri anlıyor. Biz bazen işte zaten bir taraf direkt beyaz takım, bir taraf siyahi takım olarak gözüküyor. Ve mesela Boston'a gittiklerinde öyle siyahi bir adam gidip takıma işte o Boston'ı tokatlayın falan diyormuş. Lan nasıl Boston'da yaşıyorsun? Biz hani Los Angeles takımıyız falan. Adam diyor ben beyazları bulacağım, sizi destekliyorum falan demiş. Hani o kadar kaşımışlar ki bir yerden sonra şeyi, o ırk narratifine, işler farklı bir boyuta gitmeye başlamış. Hani günümüzün şimdi politik doğruculuğuyla vesaire hani çok etik dışı kalıyor bir yandan ama öte yandan bakınca da NBA'in hani business olarak başka bir çaresi de yokmuş gibi o dönemde. Çünkü hani bayağı ligin hem izlenmesini çok değiştiriyor hem pazarlama şeyini çok değiştiriyor. Ulaşabildiği kitleleri çok değiştiriyor. O açıdan bakınca hani benim izlerken rahatsız etti ama bir yandan da anlayabiliyorum yani.
Ben mesela daha az rahatsız oluyorum. Ben genel olarak o konseptlerden çok rahatsız olmuyorum da şey de var. Yani aslında biraz sadece nasıl diyeyim hani hafifçe dürtmüşler gibi. Sonuçta sen ona hiç o hikayeyi yazmasan da o hikaye kendi kendini yazacak
tabii
gibi bir
canım.
Şey yani.
Tabii tabii öyle.
Ama hani beyler böyle bir şey de var sanki diye böyle arkadan dürtmüşler yani.
Abi iteklemişler biraz.
Biraz. Buradan da işte zaten 87 serisine geçiyoruz ki bu 84. maçı seçmemin iki nedeni var. Bir, bu serinin tek başa baş geçen maçı olması. Diğer maçları hepsi neredeyse böyle hani kopup gidiyor bir takım kazanan takım. Bir tek burada işte yani evinde ev sahibi takım kaybediyor. Bir de zaten hani bu seride iki tane jeneriklik hani bu bütün NBA TV zamanında izleyenlerin vesaire bildiği şutlar var. Biri işte Larry Bird'ün Worthy'nin formasını çekerken kurtulup köşeden geri çekilerek attığı üçlük. Diğeri de Magic Johnson'ın o baby hook'u. Bu seri yani zaten serinin dönüm noktası maçı aynı zamanda. Burada birkaç şey dikkatimi çekti. Önce şundan bahsedeceğim. Bu klasik Celtics hikayesidir. One Tree Hill izleyenler falan oradan da bilirler. Celtics'in sahasının zemininin yamuk olması falan filan. Biliyorsun o muhabbet zaten.
Aynen.
Abi bildiğin ilk çeyreğin sonunda bir marangozla röportaj yapılıyor ve bunu konuşuyorlar.
Yayıncılık.
Yayıncılık da son nokta ve şey diyor. Adam diyor ki işte yapabilirdik zemini. $1000 falan mal olacakmış galiba öyle bir şey. Neyse ama Celtics yönetimi falan istememiş. Psikolojik avantaj sağlıyor bize diye.
Çok iyi. O bu kadar bak bundan daha 80'ler Celtics. Yani yok işte rakip soyunma odasına kaynar. Derecesi 68 derece olsun orada. Onları yapan bu gene masum. Ben sana diyeyim yani. Sen şeyde maça çıktın mı hiç? İzmir'de Cumhuriyet Spor Salonu vardı ya altyapıda.
Yok hiç çıkmadım ben İzmir'de üniversiteye geldiğim için.
Abi şey ya bir dinleyenlerden bilen varsa aynı şekilde orada da bir tarafta potanın altında şeydi. Topu mesela vurdun mu orada kalıyordu top. Kesinlikle sekmiyordu. Altı boştu. Bayağı aynı mantık. Çok iyi.
Bizim Ege Üniversitesi'nin bir basket sahasında öyle bir yer vardı. Basket potasının tam alt noktasında. Orada artık turnikeden inişlerde falan insan ine ine kırmışlar zemini. Bir kere ısınma turnikesine çıktım, indim ve ayağım şeye zeminin içine girdi böyle. Sonra adamlara söylediğimizde adamlar su şişeleri doldurup içine üzerini kapatmaya falan çalıştılar. Muhteşemdi. Güzel bir tecrübe.
Bayağı işte marangozluk. İşte gerçek zanaatkarlık bu. Öyle. Parkeyle herkes kapatır.
Ve bu maçta tam 3 tane kavga çıkıyor abi. Bir tane işte bu Kite diye bir adam varmış. Onu hiç tanımıyordum. Ki zaten aslında Boston Lakers kadrosundan biraz bahsetmem gerekirse önce Boston'ın 5 tane oyuncusu var. İlk 5'i sadece.
Şey ya işte 86'da genişliğini övmüştük ama Celtics'in bu seneki kadrosu hani hem personel olarak çok geniş bir kadroları yok hem de normal sezonda o kadar fazla ki Bird'ün sakatlığını vesaire de iyice artık ilerlediğini söylemek lazım.
Hı hı.
Bildiğin takım hani şeye playofflara zombi gibi geliyor. Yani fiziksel olarak da çok iyi durumda değil bu seriyle Boston Celtics onu söylemek lazım. Şimdi Lakers tarafını sen söyle istiyorsun.
Lakers tarafında da aslında yani Lakers tarafında şu detay önemli bence. Ya ben bu günümüz basketbolunun yorumlarında işte yeni norm bu, yeni şey şu laflarını işte ne bileyim işte oyun kurucu forvetler mesela. Forvetlerin etkisi çok önemli şu an falan muhabbetler oluyor. Ben bu muhabbetlerden bazen sıkılıyorum çünkü şu Lakers kadrosuna baktığında bu takımın birinci oyun kurucusu 6-9'luk Magic Johnson. İkinci oyun kurucusu da 6-7-6-8 olan Michael Cooper. Hani bu takım oyun kurucusuz oynuyor direkt. Byron Scott guardları onun dışında şey yok. Yani bayağı şu an modern NBA diyebileceğim bir modern NBA kadrosu diyebileceğim işte bu 6-6-6-9 arası forvetlerden kurulu atletik siyahi oyunculardan kurulu bir kadro. Ama bu takımın da kadro genişliği dersen hani bu takımın 8 rotasyon oyuncusu var. Biri Kurt Rambis. Ben o adamı oyuncudan saymıyorum çok. Bir AC Green var işte bu tarihin en uzun arka arkaya en fazla maç oynamış oyuncusu. AC Green'in bir diğer özelliği de şey 35 yaşına kadar bakir olması. Bunların falan da konuşulması çok iyi ya belgesellerde. Aynen aynen bunun evine
ben
odasına
bunu bilmiyordum.
İnanılmaz bir olay ya. Bu otel odasına kadın falan yolluyorlarmış Magic'ler, Worthy'ler. Bu hayır ben evlenene kadar kimseye birlikte olmayacağım diye yolluyormuş geri.
Abi 35 ne? Oynarsın tabii o kadar arka arka.
Bin maç mı ne arka
kafayı
arka?
Dağıtmak lazım yani. Ayak kırık falan hayır evde ya tamam der çıkardım ben yani. Halim çok kötü. Yan olanla Magic Johnson 6 kişiyle sevişiyor abi.
Yan odan bile değil. Bunlar düşse bunlar birlikte gidiyorlardır.
E tabii şey, canım.
Takım olarak mansion'a falan gidiyorlardır yani. Orada söylüyorlardı. Şey.
O, bir de tatsız bak, ya.
Burada şey detayı da var. Byron Scott mesela o da böyle ilk 5-6 tercih falan. O da mesela Norm Nixon'ın takasıyla geliyor. Şu an Norm Nixon kim diyecek insanlar doğal olarak vardır. En azından şöyle diyeyim. Eric Bledsoe için ilk 5 draft hakkı falan takas edilmiş. Hani bu geçen bölümde konuşmuştuk ya. Bu takımlar nasıl bu kadar yetenekli kadrolara sahip oluyorlar vesaire diye. Çatır çutur, çatır çutur top 5, top 6 draft hakları takaslıyor diğer takımlar. Çok ilginç bir dönem ya.
Abi ya tamam ligde fazla takım falan da yok o dönemde de. İşte hani mesela Celtics'in eğer o talihsiz olay yaşanmasa bir önceki draftta Lambias'ı seçmiştim. Kadroya Lambias olacak final serisinde yani.
Lambias'ı bilmeyenler için biraz bahset istersen o hikayeden.
Ya şöyle Lambias işte kolejde falan Jordan'la karşılıklı da oynadıkları oluyor ve şey yani Jordan'ın en büyük rakibi olarak potansiyel olarak o seviyede görülen bir oyuncu. Çok yetenekli ve işte 90'larda Jordan'la Lambias'ın arasında dönmesini bekliyorlar. Yani bu şey biraz Magic Bird rekabeti var ya onun devamında işte kolejde Jordan Bias şeklinde yapıyorlar. 86 draftında ikinci sıradan Boston Celtics seçiyor Lambias'ı. Draft'tan yanlış hatırlamıyorsam 2 gün sonra kokain overdose'undan vefat ediyor. Yani işin o kısmına çok hakim değiliz ama normalde Lambias işte uyuşturucudur vesaire o tarz işlerle hiç alakası olmayan biri oldu. Öyle arkadaşlar hani şey bir made it kutlaması lan NBA'ye gidiyorum oldum ben kutlamasında şanssız bir şekilde overdose'dan hayatını kaybetti söyleniyor ondan sonra. Yani o da mesela NBA tarihinin en büyük variflerinden biridir. Mesela Lambias oynasaydı yani vefat etmeseydi bu Celtics kadrosu büyük olasılıkla işte 87 sonu diyoruz mesela bu rekabetin sonu olmayabilirdi. Çünkü bu hani geldiği anda ister istemez Bird'ün üstündeki yük azalacaktı. Takımın diğer oyuncuların üstündeki yük azalacaktı. Ve işin şey tarafı da var. Yani 90'larda belki de Jordan'ın o dominasyon kurduğu dönemde çıkıp Jordan'a kafa tutabilecek başka bir basketbolcu da olacaktı ligde. O açıdan hani çok talihsiz bir kayıp.
Ki zaten hani o ve yanlış hatırlamıyorsam bir de Reggie Lewis vardı değil mi?
Aynen.
Yine vefat eden. O hani Boston'ın bu 80'lerden sonra 2008'e kadar doğru düzgün bir dönemi olmamasının başlangıcı gibi bir şey bu talihsiz olaylar.
Hani o da 28 yaşında vefat etmiş o da.
Hı-hı. Kapak şeyi vardı galiba. Şeyi vardı. ASD, VSD onlardan biri vardı galiba. Neyse hani Lambias kısmı da ilginç bir hikaye olarak duruyor. Dediğin gibi NBA tarihinin en büyük vadiflerinden biri. Lambias'ın da hani skill seti için şöyle bir şey diyebiliriz. 6-8 atletik süper atlet. Orta mesafe şutu olan işte hani nasıl diyeyim Dominic Wilkins tarzı bir oyuncu herhalde olabilirmiş NBA'de. Kurder dedik ha şey 87 4. maçtan biraz bahsediyorduk. Hani burada Lakers'ın mesela şey oluyor. Bu maçtaki hikaye de şöyle gelişiyor. Celtics maça yani aslında maç yavaş başlıyor. İki takım da çok fazla şut kaçırıyor. Çok gerginler ikisi de vesaire. Sonra Celtics sağlam bir fark açıyor. Ve hatta 15-16'lara kadar çekiyor farkı. Sonra Lakers geri dönerken kadrosu yani sağdaki 5'i mesela çok ilginç bir 5. Biri Michael Thompson bu Klay Thompson'ın babası. Normalde 4 numara oynayan bir adam ama 5 oynuyor o sırada. AC Green'le birlikte uzun rotasyonlar. 2 tane 6-9-6-10'luk adam. Worthy, Cooper ve Byron Scott. Bu farkı kapatan şey hani süper atletik bir 5. Koştur koştur şey top çal turnike at taktiğiyle maçı ortak ediyor tekrar şeyi Lakers'ı. Onun dışında yani ilk yarıda aslında sadece Magic oynuyor. Diğerleri bayağı patır patır dökülüyor. Magic de mesela bu sene 87 senesinde Celtics'e karşı şu maça çıkılırken 31 sayı ortalamayla oynuyormuş. Hani bayağı bilenmiş Celtics'e o dönemde.
Doğal canım.
Aynı zamanda bir de şey var. Hani 87 Magic Johnson'ın ilk MVP aldığı sezon. Bu işte 3 sene üst üste Bird aldıktan sonra Magic Johnson böyle 24, 6, 12 gibi ortalamalar yakalayıp ilk normal sezon MVP'sini kazanıyor. Hani Magic Johnson şeyinin stardom'ının tepe noktalarına geldiğimiz bir dönem. Ve işte 16 sayıdan önce farkı 8'lere kadar çekiyor. Sonra ilk 5'ler girdikten sonra biraz daha kapanıyor. İşte Celtics'in en büyük dezavantajı burada. Bu maçta özellikle benim gözlemlediğim. İşte kadro derinliği olmadı. İşte seating giriyor, işte kite giriyor falan. Bunlar çok kısa süreler alıyorlar hani. Bir de hiç tanımadığım bir siyahi oyuncu daha giriyor. Hani şey...
Dylan Day. 3 dakika olmuş.
Aynen işte. O hatta son çeyrekte giriyor. Böyle Tommy Hines'ın falan da şey yapıyor. Yani girmese de olur şu an dinlense. Dinlensin diğer oyuncular diye sokuluyor falan. Artık böyle bir taraflarından solduğu bir dönemde Celtics'in oyuncuları da işte şey, maçın son sekansı geliyor. Ama son sekansa gelmeden önce şey aklıma geldi. Tommy Hines'ına değinecektim bir de. Abi eski maçları çok izliyorum işte final maçlarını. Tommy Hines'ın genelde anlatıyor. Boston medyasının yine şey NBA ele geçirdiği dönemlerden biri.
Abi ya. Yani zaten Tommy Hines'ın Mike Gorman'la beraber yaklaşık 35 sene mi oldu onların? Mike Gorman daha sonra da Tommy Hines bayağı 35-40 senenin neredeyse şey. Celtics'in color commentator'ı.
Hı hı. Şey çok ilginç. Yani bu dönemlerde yavaş yavaş o şeyi almaya başlıyorum. Hani Tommy Hines'ın asıl alameti farikası şey ya. Boston homurluğu ya.
Aynen.
Ama maçları mesela 80'lerde izlediğimde çok öyle değil. Şey yok yani. Böyle 80 bu ilk defa bu 87 serisinde biraz lan Lakers'a gereksiz gömmüyor musun şu an? Celtics'i biraz gereksiz ölmüyor musun şu an dediğim anlar ilk defa bu seriyi de izlerken oldu mesela. Bayağı böyle şey tam nasıl diyeyim objektif yorumcu yani bu dönemlerde.
Abi onda bence biraz şeyin de etkisi var ya. Yani. 60'larda vesaire oynuyor. Ondan sonra bir 8-9 yıllık bir şeyi var. Koçluk kariyeri var Tommy Hines'ın ve hani hı hı. Şimdi koç olarak vesaire de basketboldan daha bu kadar yeni çıkmışken bir anda şeye dönüşemezsin. Boston Homer'ına dönüşemezsin. İster istemez yarın öbür gün belki tekrar takım gelecek seni falan. O artık şeye ikna olduktan sonra Tommy Hines'a abi ben bundan sonra yayıncıyım ya'ya ikna olduktan sonra şeyi açıyor. Boston Homer'ı çarını açıyor onlar. Ama o döneme kadar daha şey yani. Ki normalde şeydir Tommy. Cidden basketbol konuşmak istediği zaman gayet basketboldan anlayan böyle hani şey analizler yapan bir adam ama yani işin homurluğuna döndüğü anda iki hakem kararını ayar olduğu anda Tom ya bir Celtics taraftar olarak takip etmesi çok keyifli. Ben çok eğlendim izlerken. Ama şey yani ama şey öyle hani objektiflik falan hak getire. Hiç umurunda olmuyor.
Buradan da işte son maç sekansına hani önemli sekansa geleceğim. Yani maç başa baş gidiyor ve işte şey Lakers bir şekilde hani böyle tırnaklarıyla kazıya kazıya bir sayı öne geçiyor. Sonunda işte şey o ünlü Larry Bird şutu var. Şey yapıyorlar. Nadir rakibin nasıl diyeyim mismatch işte ters eşleşme zorladığı anlardan biri. O zamanlar pick and roll zaten yok. Böyle 100 hücumda iki kere falan görüyorsun devrilen adamın bulduklarını falan. Perdeden sonra işte ters eşleşme oluyor. Posta top veriyorlar şeye. Yanlış hatırlamıyorsam Parrish ya da McHale'a. Sonra terse çeviriyorlar işte. Larry Bird de işte Bird'i böyle formasına asılmış, sarılmış durumda. Bird iki kere itiyor, kurtulamıyor vesaire. Sonra deneyince geliyor top. Deneyince geliyor Bird'i. Bird köşeye açılıyor. Pas geliyor deneyinçten. Çat diye üçlü sokuyor. Ki o maçta da ikinci üçlü yanlış hatırlamıyorsam o. Ve iki sayı öne geçiyor şey Boston. Ve 8 saniye kaç yok. 16 saniye falan var galiba. Ben aynen. Dedim şeyi bilmiyorum. Sekansı bilmediğim için ama Magic'in hook shot'ını bildiğim için dedim lan buradan nasıl uzatmaya gitmiyor bu maç? Algılayamadım falan böyle.
Neyse, tarihine sonra büyük balı yaşanıyor çünkü.
Sonra işte şey oluyor. Karim'e top indiriliyor. Karim atacakken faul oluyor. İki atış. Tam o anda şey söylüyor işte. Karim faulü sokuyor. Karim bu anlarda kaçırmaz tarzı bir yorum yapıyorlar.
Hayır. Sonra Karim daha buraları aynen. Buraları oynamayı sever. Adam falan diyor.
En büyük totemci. Gidiyor Karim de orada ikinciyi kaçırıyor ama rebound mücadelesinde 3 kişi var orada. 2 Boston'lı bir Lakers'lı var ve McHale'in elinden çıktığını söylüyor hakemler. onun aslında şu anda olsa öyle bir pozisyon mesela 12 dakika İzledim. Boyunca kimin tırnağının ucuna en son değdiğine falan bakarız. Ama direkt işte McHale'dan çıktı oluyor ve işte o klasik sonucum oluyor. Magic Johnson perdeden çıkıyor, McHale'la kalıyor. Yine bir ters eşleşme. Köşede aslında set büyük olsa Karim'in işte posta alıp hook shot'ına çizilmiş. Ama bakıyor McHale'le kaldım, ben bunu geçerim diyor. Vuruyor topu ortaya. Ve faul çizgisinden o klasik hook shot'ı atıyor. Ki o maçta dördüncü hook shot'ı falan o. O konuda beni çok etkiledi. Magic Johnson bayağı işte posttan top alayım. Kısa guardlar savunuyor nasıl olsa beni. Durmadan hook shot çalışıyor. Karim'den daha iyi artık o dönemde. Karim biraz daha gerilemiş bir dönemi. Ve maçı kazandıran hook shot'ı atıyor. Ki serinin dediğim gibi bu da şey hani... Ev sahibi takımın kaybettiği tek maç oluyor bu seride.
Ya bu şeyden sonra Magic'in kaçırdığı şuttan sonra Bird'ün ya gene 2 saniye kala şey.
Aynen.
Magic'in attığı şut. Ondan sonra Bird'ün Lakers bench'inin önünden bayağı boş attığı bir şut var. Ki şeydir o maç bu maçla alakalı şeyin Bill Simmons'ın Grantland'da yazdığı dönemde çok güzel bir yazısı vardı. Hani şeyden sonra podcast'ı paylaştıktan sonra linkini bırakırız. Hani bu maçı anlattığı bir yazı abi Bird'ü öyle bir anda o kadar rahat bırakmak da harbiden büyük fiyasko ama kaçırıyor. Çok biraz aynen. Uzun atıyor şutu ve ondan sonra zaten ya aslında şey serinin bittiği an herhalde o.
Aynen yani
3-1'e gidiyor. Oldu. Aynen ondan sonra hani şey 5. maç gene Garden'da ama oradan işte geri dönüşe imza atması hele o kadar fiziksel olarak yıpranmış rotasyonu dar sertliksin oradan geriye dönmesi de bayağı yani mucize neredeyse.
Hı hı. Şey işte zaten hatta bunu da yine Larry Bird Magic Johnson belgeselinde bahsediyorlar. Pat Riley söylüyor hatta. Pozisyon şu. Topu kenardan çıkarıyor Celtics. Bird'i onu işte şey yapıyor. İşte deny diyor topu almaması için. Ve hani Bird'in top şey pasöre sırtı dönük. Bird de onu itip geriye çekilip üçünün orada topu alıyor. Topu alır almaz dönüyor, şutu atıyor dümdüz, biraz sert gidiyor ve potanın arkasından çıkıyor. Hani çok rahat
atabileceği bir şey. Abi şey çok acayip yani. Ya. O Bird tarafından işte Bill Simmons da hatta şey. Orada şey Lakers bench'in arkasından izliyor. Abi herkes o top hani Pat Riley de aynısını söylüyor. Lakers'lı başka işte taraftarlar vesaire. Ben bu kadar benim şey gördüğüm hani kaçan ama herkesin o şutun girmesi nasıl kaçtı o şut denen başka bir şut hatırlamıyorum. Bayağı çünkü Bird çok temiz çıkarmış elinden bir de. İzlerken de görüyorsun bunu. Bayağı şanssız Bird açısı.
Bird olmasının etkisi herhalde o işte. Herkes giriyor diye bakıyor doğal olarak. Çünkü cidden mesela Celtics maçlarını izlediğinde en çok o dikkatini çekiyor. Büyük Oscar'ın şu an işte gelişmiş istatistikler moduna girsek ve tüm maçlara baksak öyle değildir ama yani maç sonlarında Larry Bird'ün ekstra çok şut soktuğunu görüyorsun yani. Özellikle çok fazla o köşe şutlarıdır, el üstü şutlarıdır vesaire. Aynen, geri çekilerek aynen. Atışlardır. Onları çok atıyor yani o maç sonlarında.
İyi yani... topçuymuş diyebilir miyiz?
Yani işte beyaz olduğu için biraz overrated ama yani yapacak
bir şey yok. Ha oraya mı geliyoruz?
Abi, ondan bayağı bahseder çok komik ya.
Belgeselde de var o işte ailet vesaire açık deniz falan. Beyler tamam şimdi size daha fazla kullandı. Beş boyunca ona en ufak bir şikayetim yok da. Yani ayıp lan. Bayağı çıkıp öyle çok da tamam iyi topçu da çok da bir şeyi yok. Hani ve hatta şeyden önce bu seriden önce bayağı şey böyle basın toplantısı yapmak zorunda kalmış bununla alakalı. Bayağı.
Aynen.
Rodman çıkıp şey diyor hani Bird iyi topçu vesaire ama beyaz olduğu için abartılıyor. Beyaz olmadığı bu kadar umurunda olmazdı Bird. Tarzı bir açıklama yapıyor. Ondan sonra ayrıca çıkıp işte Rodman haklı bence de hani eğer siyahi olsaydı hani siyahi iyi bir basketbolcu olur milletin gözünde en fazla. Çok övüyorlar o yüzden falan diyor. Ondan sonra bu 80'li finallerinden önce Los Angeles'la oynanmış veya ikinci maçlar şey bayağı böyle basın toplantısı düzenleyip yani kimin benim oyunum hakkında ne dediği benim o kadar umurumda değil ki bayağı çıkıyor. Beyler benim sikimde değil ne diyorlarsa desinler. Siz de Allah aşkına artık bunu sallamayın minvalinde açıklamalar yapmak istiyor. Enteresan ya. Ama işte benim şeyden rahatsız olmamın sebebi abi sen bu ırk hikayesini o kadar zorlarsan pazarlama bu tarz şeylere de kapı açmış oluyorsun bir anda.
Yani zaten reklamın iyisi kötüsü yoktur oluyor bir yerden sonra bu işte. Konuşulmak
Aynen.
önemli kısmı var ya. İşte
Aynen.
konuşuluyor abi. Adamlar amacına ulaşmış oluyorlar sonuçta. Ama o Detroit serisinde şey de komik. O da mesela yine NBA TV'de falan hep gösterilen pozisyonlardan biri işte. Detroit seri boyunca da bildiğim kadarıyla çok trash talk yapıyorlar Bird'e karşı vesaire. Ve Detroit öndeyken Garden'da Bird işte kenardan çıkaran topu çalıp Dennis Johnson'a verip işte
Aynen.
maçı kazandıkları falan sekans oluyor. Bak o maçta mesela tekrar izlenmesi gereken maçlardan biri bence. Onu da bir
Abi
ara yaparım.
benim hala anlam veremediğim bir şey ona ya. Yani çok acayip lan. Cidden çok
Now
acayip
there's a
o
steal
topun.
by Bird underneath
O topun kapılması o. Lan sağın öbür tarafına fırlat lan. Gitsin top anasını
the
satayım.
net.
Gitsin yani niye kızıyorsun abi? Kendi potanın altına. Bilmem kaç kişinin içine. Enteresan.
Eski maçlarda o tarz şeyler çok var ya. Hani böyle
Aynen.
oyuncular şey artistleri yapıyorlar işte bizim zamanımızda şöyledi, bizim maçı zamanımızda böyleydi. Biz oyunu çok daha işte serebral düşünüyorduk işte oyun bilgimiz çok iyiydi şöyle böyle. Sonra bakıyorsun abi post entry pasında bir tane işte ayağını atıyorlar falan böyle. Yani
Düşünmüyormuşsunuz kardeşim.
düşünüyor belki de uygulamalar rezalet yani.
Aynen.
İşte dediğim gibi bu seride benim en çok dikkatimi çeken şeylerden biri de hani bu Lakers'ın işte atletik forvetlerle oynayarak biraz kazanması ve üstünü sağlaması. Çünkü Celtics mesela daha önce konuşurken biraz daha işte fast break üzerinden oynuyorlar, hızlı hücumlar vesaire diyoruz ama hani Lakers'a karşı onu çok yapmıyorlar. Çünkü Lakers hızlı tempoda biraz daha iyi Celtics'ten doğal olarak atletik oyuncuları sayesinde. O yüzden hani biraz daha böyle işte şey taktiksel kadronun taktiksel avantajından kazanmışlar gibi duruyor biraz Lakers. Hani şu an baktığımızda hani bunlara bakıyoruz da işte abi switchable forvetlerin var mı? Bu takımın var mesela işte. Hani böyle şeyler biraz dikkatimi çekti.
Ya şeyin kadrosu pek Celtics'e kıyaslanacak bir kadro gibi değil zaten bu sayıda ya Lakers'ın kadrosu.
Yani onun
Şey
dışında benim aklıma gelen bir şey yok. Heh, söyle.
kısmına geçecek miyiz? İşte bu Bird'ün yavaş yavaş düşüşü, Johnson'ın HIV muhabbetleri falan.
Olur
O
oralara da girelim.
şey ya şey açısından bence bu işte kariyerlerinin paralelliğinden bahsettik. O şey döneminden sonra hani Bird'ün zaten sakatlıkları iyice bir yerden sonra arşa çıkıyor. O sırt sakatlığı özellikle ve hani çok basit. Ben Bird'ün sırt sakatlıklarını vesaire hani sırt sakatlığı olduğunu biliyordum ama sakatlığının ben bu seviyede olduğunu hani ilk duyduğum zamanlarda falan anlayamamıştım. Adamın bayağı şey yani omuriliği falan kalmamış neredeyse bir yerden sonra. Öyle saçma sapan bir sakatlık. Her gün böyle 3-4 saat süren rehabilitasyon falan yapıyormuş. Ve Bird mesela belgeselde kendi söylüyor. Benim büyük olasılıkla 88-89 gibi normal şartlar altında bırakmam lazımdı. Basketbola emekli olmam lazımdı. Hani cidden iyi durumda değilim. Sırf Magic'le bir kez daha finalde oynama motivasyonu oynamama devam etti sağlıyor ki bu hani evet bir yerden sonra yakın arkadaş oldular vesaire. Hani bu ikisinin arasındaki rekabet açısından bence çok önemli bir gösterge şeyin. Aralarındaki rekabet seviyesinin. Ki ondan sonra 91 sezonu muydu şeyin? 90 Magic
Yani
Johnson'la HIV
91
dönemi.
yani işte son final 91'de Chicago'ya karşı
Aynen.
91 yazında da HIV pozitif olduğunu açıklıyor.
Yani bir yandan şimdi hastalık sonuçta da Magic'te biraz sanki mesela belgeselde şey deniyor abi. Nasıl olur ya falan çok şaşırdık tarzı karşılamış herkes tabii. Yani 3 dakika önceki röportajda belli nasıl olduğu. Kendi söylüyor 6 kişiyle sevişiyordum ben aynı anda diye. Yani o biraz Los Angeles'taki şeyin işte o Los Angeles'ın o dönemde en büyük yıldızı Magic Johnson. Ve o kadar öyle bir hayat yaşıyor olmasına rağmen basketbola olan adanmışlığı, iş ettiği falan cidden akıl alacak bir seviyede değil. Yani ben günümüzde herhalde öyle bir basketbolcunun olabileceğini düşünmüyorum mesela. Düşünsene bu kadar hızlı diyebileceğimiz bir hayat yaşayıp bir yandan yaptığı sporun zirvesinde yer alan başka biri geliyor mu senin aklına?
Şu an düşündüm bak. Yani en azından bu kadar şey değil ya. Ön planda değil. Ön planda
Aynen
olan
bir de bu
adamlar
kadar
cidden
hani
Nick Young'lar falan yani.
bu kadar herkesin gözüne soka soka bir de bildiğin şeymiş. Bayağı adam Amerika'yı şehir şehir gezip her şehirdeki hanımlarla sevişip basketbol olmuş. Adamın hayatı buymuş yani.
E adam oteline zaten bırakıyor kadınlar numaraları
aynen,
falan.
Aynen. Ve mesela beni en çok... söyle abi.
Söyle.
Yani beni o işte Magic'in işte şeyi açıklaması, HIV pozitif olduğunu açıklaması vesaire. Bence hani o dönemde insanlar şaşırmış biraz şeye, Magic'in basın toplantısındaki haline, ruh haline. Ama ben mesela benim kafamda oluşan, daha tabii biz o dönemi yaşamadık, öncesini falan çok bilmiyoruz da, benim kafamda işte oluşan Magic Johnson profiliyle bayağı birebir örtüşen bir basın toplantısı neredeyse. Hani bahsedilen şey çok ağır, kolay bir durumdan geçmiyor ama işte insanlar lan espri yapıyordu, gülüyordu, eğleniyordu falan kafasındalar. Biraz da o arada o dönemde HIV'nin çok daha korkutucu ve tabu bir hastalık olmasının da şeyi var. Muhakkak payı vardır. Ama yani o Magic'in o hastalığı, kabullenişi, ondan sonra mücadelesi falan cidden çok takdir uyandırıcısı. Öte yandan şey mesela ben Bird'ün çıkıp babamın vefatından sonra hayatımın en üzüldüğüm ikinci günü mü? Yani en üzüldüğüm 2-3 günden biridir tarzı bir açıklama yapıyor. Bu Bird gibi birisinden en büyük rakibi hakkında bu cümleyi duymuş olmak cidden çok acayip bence. Benim hani o belgeselde en fazla şaşırdığım Bird'ün o söylediği şeydi büyük olasılık.
Hı hı. Ama işte burada zaten senin bahsettiğin nokta, ben de ona değinecektim, önemli nokta. Şimdi biz HIV bir hastalık ve hani şey olarak bakıyoruz. Onu uzun vadede ölüme sürükleyecek bir hastalık olarak bakıyoruz ama 90'larda şu an tedaviler var. Bu çok uzun süre yaşayabiliyor, hatta şey ne bileyim işte hamile kalsa çocuğuna bulaşması falan engellenebiliyor artık, öyle şeyler var hani. Ona değmiyorum da hani HIV yine korkulan bir hastalık genel olarak, doğal olarak. Ama o dönemde şey gibi yani Kobe'nin ölümü gibi bir olay yani. O dönemde Magic Johnson HIV pozitif dedikleri anda insanların düşündüğü şey Magic Johnson bir sene içinde ölecek.
Aynen.
Hani bunu açıkladı olarak bakıyor herkes. O yüzden hani aslında ben Magic Johnson'ın basketbolcu şeyine bayılan bir adamım yani. Magic Johnson bence Lakers tarihinin en büyük oyuncusu. Ben ki Kobe'ci bir insanımdır ama Magic Johnson oyunculuğu konusunda öyle düşünüyorum. Başarıları zaten kendini şey yapıyor. Ama karakter olarak da bayağı sevmediğim bir adam Magic Johnson.
Hani neyse. Yönetim performans yüzünden yok. Mi?
Genel sadece karakter. Yönetim değil ya. Şey de var. Mesela ben bundan da bahsedecektim. Şimdi aklıma geldi. Magic Johnson'ın personasının ve bu işte Irving Magic hikayeleri vesaire ne kadar LeBron andırdığının farkında mısın? Hiç dikkatini çekti mi? Mesela şeyde şey bu Magic Bird belgesinde şey diyorlar. İşte hatta lise koçu falan diyor işte. İlgiyi çok seviyordu.
Aynen.
Posisi olan ilk oyuncuydu diyorlar. Posisi olan. O cümle böyle şey oldu böyle. Hani kafamda böyle şeyler, ışıklar yanmaya başladı. Posi, posi, posi. Phil Jackson posi, LeBron posi falan.
Yani abi çok şeymiş şey ama. Çeşitli yanlardan şey yapabilir. Hani anımsatabilir. Ama büyük olasılıkla o dönemde işte sosyal medyadır ya. Oyuncular kadar ulaşılabilir olmadığı için bakınca mesela bana LeBron kadar itici gelmiyor şu an.
Hı hı. Ya şey de var mesela. Koçunu kovdurması. Takım arkadaşını benim işte oyun kurucu oynamak istiyorum. Oyun kurucumu takaslayın o yüzden. Önümü açın yapması. Hani bayağı bir diva kısmı var mı diyeyim. Yani dediğin gibi sosyal medya vesaire olmadığı için onun divalığını her dakika bize vurmuyor böyle. Salı akşamı tweet'i düşmüyor. Yani Magic bugün böyle bir divalık yaptı diye düşmüyor tabii. Tek bir belgeselde yani. Böyle 3-5 saniye olarak görüyorsun da day to day yaşasan daha da batabilirdi büyük olsun.
Olabilir, olabilir.
Onun dışında ha işte kariyerlerinin bitişleri de Magic Johnson biraz daha yani sakatlık derdi olmadığı için 91'de hala prime'ının sonlarında bir oyuncu olarak gidiyor. Sadece işte 89'da sakatlanıyor finallerde. İşte 91'de yine bu sefer Magic sağlam ama Worthy sakat, o sakat, bu sakat. Tek ayakta kalan oyuncu Magic falan kalıyor. Magic Johnson'ın yani eğer bu HIV pozitifliği olmasa belki de böyle işte 15-20 senelik, 15'li geçer rahat da 18-20 seneye kadar bir kariyeri olabilirmiş yani. Oyun tarzı da buna çok yatkın.
Öyle, öyle.
Ki tamam. Şeye hiç bakmış mıydın sen? 95-96'da geri dönüyor ya Magic.
Hı-hı.
O videoları falan hiç izledin mi ya da maçlarına falan hiç bakmış mıydın?
Çok bakmadım abi ya.
Abi bayağı bir şey. İşte böyle point forward, point 4 numara oynuyor. Bayağı böyle yani aşırı kilo almış durumda. Üst vücudu böyle tank gibi olmuş artık. Ama şey hala böyle atletizmi NBA oyuncularıyla şey yapabilecek kadar hani bir kapışabilecek kadar bir atletizmi var hala. 4 numara oynuyor. İşte oradan posttan oyun kuruyor durmadan. Hani oyunu her döneme evrilebilecek bir şeyi var yani. İnanılmaz o konuda.
Öyle canım, öyle. Ya orada şey son zaten beraber oynadıkları şey çok güzel bir detay. Hani Bird'le Magic'in ilişkisi işte bu 78'de milli takımda başlıyor. Onlar 92'de şeye gidiyorlar. Barcelona'ya gidiyorlar. Orada işte son bir hem beraber oynuyorlar. Ne kadar Bird'ün çok oynayabildiğini söylemek o dönemde olmaz. Adam zar zor yürüyor çünkü bayağı. Hani o iyice sır sakatlığı Bird'ü etkiliyor.
Magic hatta genel... şey de var Bird için. O Dream Team'e alınma konusunda o Dream Team belgeselinde falan da bahsediyordu. Hani Bird beni ismim için mi çağırıyorsunuz? Yoksa hani yeteneğim için mi çağırıyorsunuz falan aynen diye soruyor. Ve hani işte Avrupa'da çok daha fazla şutör var. Senin şutunun ya işe yarayacağını düşünüyoruz falan diye kafalıyorlar biraz Bird'ü.
İstiyoruz istiyoruz gel diye. Sen gel. Biz ayarlayacağız diye.
Aynen.
Ama o şey açısından bence güzel olmuş. İşte o döneme kadar NBA oyuncularından yer alan takımlara falan Bird'ün gidip cidden hani böyle ki zaten o 90'lık kadrosunda kimler kimler var. Bird'ün de yer alması bence gayet hoş.
O ne kadar o tayfanın şey 88'de ben onu düşünüyordum bugün. 92 kadrosunda aslında işte Magic Prime'ın dışında hatta HI pozitif olarak geliyor. İşte Bird zaten hani bitmiş durumda falan. Hani Jordan peak'inde. O kadro aynı kadro neredeyse. 88'de oynasalarmış inanılmaz olurmuş. Bak.
Abi 88'de oynasalar yani zaten 92'de de çok zorlanmıyorlar da. Yani, hepsi prime'ında olsa gidelim herhalde hakikaten anabacı yaparlardı yani.
Ki zaten 46'ya yatırıyorlar ortalama. 46 işte, böyle bir şey de.
Bayağı yok ederlerdi ya.
Bir de o 92'de Bird'ün olmasının önemli bir hikayesi var. Yine sen de bunu çok iyi biliyorsunuz zaten. Hani Bird'le babasının ilişkisi çok ayrı bir yerde olarak bahsediliyor hep. Ve babasıyla olimpiyatları izlemeyi falan da çok seviyorlarmış.
Aynen.
Ve yani, ondan sonra hani... Heh söylesen. Sen gir burada.
Ya o şey bayağı hani babasıyla birbirlerinin en yakın arkadaşları çocukluktan itibaren. O yani, babası vefat edene kadar.
Hı hı. Ve babası vefat ettikten sonra hani o olimpiyatları kazanmak ona çok ayrı şey hissettirmiştir. Ben bugün işte Özge vardı yanında. Özge varken açmıştım. Hani şeyi gördüm. Babası geldi. Babasının işte intihar kısımları falan geldi. Ben direkt aklıma işte o olimpiyat şeyleri falan geldi. Direkt duygulandım mesela hani.
Ya ben de duygulandım orada bayağı ya. Hmm. Gözler dolu. Ki hani babasının intiharı da şeyden yani işte bu maddi durum iyice zorlaşıyor vesaire. Artık hani borçtan ağaçtan neredeyse hapse girecek noktaya geliyor. Adam en son bayağı ben bunu kaldıramam deyip kafasına sıkıyor ondan sonra. Çok trajik üzücü bir hikaye.
Ve böyle trajik bir yerde kapatalım.
Hakikaten. Görüşürüz abi.
Hadi ağlıyorum.
Ya ben şeyi söylemek istiyorum sadece. Hı. Hani Magic'le Bird hakkında. Abi şey çok kolay bir... Nasıl ben özellikle sporcularda birbirlerine sporcuların hani... Şeyi çok duyarsın basketbolculardan. İşte atıyorum X bir basketbolcu herhangi bir final serisinde oynayacağı adama şey diyebilir. İşte çok saygı duyuyorum. İşte rakibimize saygı duymalıyız vesaire. Ama Magic ve Bird seviyesinde olup bu kadar kariyerleri boyunca karşılaştırılıp açık ara diğer herkesten çok daha ayrılarak birbiriyle rekabet eden iki basketbolcunun birbirlerinden nefret ediyorken bir yerden şey işte hani arkadaşlık ilişkileri var. Öyle çok şey arkadaşlar zaten belgeselde de söylüyorlar bunu. Hani böyle sürekli işte buddy buddy halinde değiller yani. Sürekli görüşüyor, ediyorlar hı-hı vesaire değil. Ama ben hani Bird'le Magic'in zaman içerisinde birbirlerine karşı geliştirdikleri saygının çok çok özel olduğunu hani bir sporcunun bir başka sporcuya duyabileceği en saf saygı. Çünkü yani kariyerleri boyunca sürekli aynı şeyi birbirlerinin elinden almak için mücadele etmiş. Bunun için sabah akşam çalışmış ve sürekli diğerini hedef olarak görmüş adamların bu noktaya gelmiş olması bence çok şey hayranlık uyandırıcı ve saygı duyalı. Hani
O konuda cidden katılıyorum
çok özel
ya.
Bir hikaye.
Yani baştan sona zaten dediğim gibi hani zaten hem ortak noktalarının bu kadar fazla olması hem de aynı zamanda bu kadar zıt karakterler olması. Buna rağmen işte dediğin gibi hep birbiriyle kapışmaları her aşamada belki. Bir tek lisede denk gelmemişler abi herifler. Diğer bütün aynen. Aşamalarda ya birlikte oynamışlar ya birbirlerine karşı oynamışlar. Ve hani bu ilişki çok ilginç. Aynı zamanda hani bu ilişkinin sonuçları da NBA için çok ilginç. Yani adamları dediğin gibi pazarlayarak bakmışlar. Abi bunların kolej final maçı en çok izlenen seri. Biz bunları NBA'de de pohpohlayalım o zaman yapmışlar. Ve tutmuş yani bu proje. Aynen, sonunda aynen. Da dediğin gibi arkadaşça bitirmişler. Ki zaten burada da en önemli nokta. Yine bunu bilmeyenler var mıdır? Çok sanmıyorum ama hani Larry Bird'ün emeklilik şeyinde Boston Garden'daki emekliliğinde Magic Johnson Lakers üstüyle geliyor.
İçinde Boston tişörtüyle.
Ve içinde Boston tişörtüyle geliyor ki hani bu şey gibi ne bileyim işte bir Fener ve Galatasaraylı futbolcunun kariyeri yani kim olabilir öyle bir denkleştiremedim şu an kafamda.
Kanka
da.
Bu işte Lefter'le Metin Oktay'ın jübilesinde miydi o muhabbet?
Ha, aynen aynen o olabilir.
O ama yani şimdi işin bu tarafında işte ırktır şeydir milyon çeşit çok hani daha buradaki gibi, çok daha fazla değişken var. Buradaki gibi hani saf işte direkt şey değil hani Galatasaray Fenerbahçe derbi değil yani orada işte ırk muhabbeti var. Kariyerleri boyunca bunlar sürekli birbirlerine vurdurulmuş iki adam. Yani baya bundan endüstri yaratılmış bu iki adamın rekabetinden. O açıdan bakınca cidden çok çok özel bir arkadaşlık. Ve hani şey açısından, rekabet açısından bakınca da cidden hani evet rekabet işte mücadele etmek falan bunların hepsi çok güzel ama işin içinde bu seviyede olmasa bile saygının olması gerektiğini çok net şekilde gösteriyor bence herkese.
Ve böylece bu bölümümüzü kapatalım. Genel olarak işte Lakers-Celtics rekabetine çok değinmedik aslında. Hani Magic Bird rekabeti ve Lakers-Celtics eşleşmesinden bahsettik bu bölümde. Bir sonraki bölümde ne konuşacağımı şu an emin değilim. İki tane proje var kafamda. O biraz daha kesinleşince bahsedeceğim. Bizi buraya kadar dinleyen herkese teşekkür ederim. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.